Ayrım 5, sayfa 47, konu başlığı, ülkü. Bir tohumun çimlenmesi, birincisi ana ve ikincisi zamana ait olmak üzere iki devreye ayrılır. Döllenme devresi, organlaşma devresi. Döllenme hadisesi, kökler için yaratıcı bir vakadır. Bu olmadıkça kök organlaşamaz. Organlaşmış bir kökün yetişip büyümesinde olduğu gibi, bir şairin eserinde, bir felsefenin bir konu hakkında hüküm vermesinde de aynı safhaları görürüz. Şairin ilham almış olması, bir hayal gücünün aşılanmış olması demektir. Felsefe, sezginin doğması bir düşünme gücünün aşılanmasından ibarettir. Bu döllenmeler olduktan sonradır ki, şairin hayal gücü, felsefenin düşünme gücü aşılanarak er geç edebi yahut felsefi eserler doğurur. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Milli bir şahsiyete sahip olmayan bir halk da aynı ile bir canlının kökü gibidir. Bunu bir şairin hayal gücüne, bir felsefenin düşünme gücüne benzetebiliriz. O halde milletin de aşılanma ve organlaşma devreleri olması gerekir. Altı çizili bölüm sona erdi. Bu millet büyük bir felakete uğradığı, korkunç bir tehlike karşısında bulunduğu zaman fertlerindeki şahsiyetleri yutar. O zaman herkesin ruhunda yalnız milli bir şahsiyet yaşar. Bütün kalplerde bu milli şahsiyeti devam ettirmek isteğinden başka bir duygu kalmaz. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Bu kavga gürültü zamanında fertler kendi hürriyetlerini değil, milletlerinin bağımsızlığını düşünürler. İşte o şerefli duygu ile karışık olan bu mukaddes düşünceye ülkü denir ve bu bunalımlı devreye de tohuma benzeterek döllenme devresi adı verilebilir. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Buhranlı zamanlar ülkülerin yaratılış günleridir. Ülkülerin milli felaketlerin kalpleri birleştirerek ortak bir kalp yarattığı kavga ve gürültü zamanlarında bu birleşik kalpten doğar. Sonra organlaşma devresinde ağır ağır dal budak atarak çiçekler ve yeni müesseseler meydana getirir. Germenlik ülküsü Prusya'nın Napolyon ordusu tarafından aşağı bir duruma getirildiği büyük felaket anında patladı. O zamana kadar milletim insanlık, vatanım yeryüzüdür diyen filozof Fichte bile o anda iliklerine kadar Alman olduğunu his ve ilan etti. Japonluk ülküsü Japonya'nın Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından tehlike ve horlayıcı bir şekilde baskı altına alındığı dakikada patladı. Fransız milleti İngiliz istilası altında yok olmak üzereyken milli vicdan cezbeli bir kızdan fışkırarak onu kendisine kurtarıcı yaptı. İsrailoğullarının Mısır'da tedbire mahkumiyeti, Museviliği, Yahudiliğin Roma baskıcılığı altındaki kahrolunmuşluğu Hristiyanlığı doğurmuştu. İslamiyet'in doğuşu da Arabistan'ın üç taraftan siyasi ve dini istilalara maruz bulunduğu öldürücü bir dakikada olmuştu. Bir millet tehlikede kaldığı vakit onu fertler kurtaramaz. Doğrudan doğruya millet kendi kendisinin kurtarıcısı olur. O dakikada fertlerin insanlık üstü bir ruhla sihirlenmiş olduğunu, ferdi iradelerin susarak ortak bir iradenin bütün vicdanlarda nefs-i mütekellim vahde kesildiğini, parantez içinde herkesin tek bir şey söylediğini görürüz. Millet fertlerini semavi yahut içtimai bir ülkü şeklinde görünerek onları vaat edilmiş bir zafere, müjdesi verilmiş bir cennete davet eder. Bencillerden canını feda eden savaşçılar, korkaklardan tehlike arayan kahramanlar yapar. Ahmaklara zeka, tembellere çalışkanlık, lakaytlara gayret edicilik verir. Felaket ve buhran devri geçtikten sonra ruhlarda doğmuş olan ülkü güneşi artık sönmez. O, milletin bütün faaliyetlerini içten bir zemberek gibi sürekli olarak hareket ettirmekte devam eder. Yumurtacığın olgunlaşması için lazım olan hayati atılışı spermin döllenmesinden aldığı gibi milleti meydana getiren müesseseler de gelişmelerine hizmet eden olgunlaşma eğilimini ülküden alırlar. Bir milletin hususi kültür ve medeniyeti ancak bu yolla meydana gelebilir. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Felaket zamanında fertlerini kendi ruhunda yutan bir milletin buhranlı durgunluğundan patlayan gerçek ülküler, geleceğin yaratıcılarıdır. Geleceği gözlemek için elimizde maddi aletler yoktur. Fakat bu husus için manevi gözetleme aletlerimiz vardır ki, ülkülerdir. Bir millet yaratıcı ülküsüne sahip olduktan sonra artık bilinmeyen bir geleceğe doğru gitmez. Vaat edilen, müjdelenmiş bir İrem. Dipnot 8. Her gün daha açık, daha canlı bir şekilde görünerek onu kendisine çağırır. Ülküsüz devletler her an kopacak bir kıyameti beklerler. Ülkülü milletlerse siyasi bakımdan ahirete göçmüş olsalar bile muhakkak bir ölümden sonra dirilme ile müjdelenmişlerdir. Dipnot 8. At kavmi zamanında Şeddat tarafından cennete benzetilmek gayesiyle yapılmış bahçe. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. O halde diriltici ve yaratıcı bir ülkeye sahip olan devlet ebedidir, ölmez. Fertlerde yukarıdan aşağı bir tesirle arzuları yenecek bir irade kuvveti var mı yok mu diye uğraşan psikoloji alimleri boş yere münakaşa ediyorlar. İki tarafında hakkı var. Ülkülü bir milletin fertleri irade sahipleridir. Ülküsüz milletlerde ise iradeli fertler bulunamaz. Yüksek bir iradeyi gösteren büyük feragatler, harikulade fedakarlıklar, ülküyü doğuran buhranlı zamanlarda ortaya çıkabilir. Fransa İnkılabı'nın başlangıcında, Millet Meclisi'nin galeyanlı bir toplantısında bütün asilzadeler asillik hukukundan vazgeçtiler. Küçük Alman devletleri 70 muharebesinin dipnot 9 milli hamlesinin tesiriyle istiklallerinden vazgeçtiler ve Prusya'nın hakimiyetini tanıdılar. Japonya'nın ya şerefle yaşamak ya namusuyla ölmek mecburiyetinde kaldığı bir zamandaydı ki kendi istekleriyle Şagon saltanatını asilzadeler geniş topraklarını feda etti ve Mikado yine kendi isteğiyle mutlakiyetten vazgeçerek milletin hakimiyetini ilan eyledi. Dipnot 9. 70 Muharebesi. Prusya'nın galibiyetiyle biten 1870 Prusya-Avusturya Harbi. Bu iradeyi ferdin üstünde bir kuvvete bağlayan eski Cebriye. Dipnot 10. Mezhebi de haklıdır. Çünkü fertlerdeki iradeyi yaratan ve sevk ve idare eden ülküdür. Fert, bu milli çekiciliğin ilhamlarını kendisine şahsi iradeleri zanneder. Bunların milletin ruhundan kendisine geçtiğini düşünemez. Dipnot 10. Cebriye. Kader karşısında insan iradesini reddeden ve 745 yılında idam edilen Cem bin Safvan'ın ortaya attığı, genellikle kabul edilen bir İslam mezhebi. Ülkü kudretini iki şekilde gösterir. Çekicilik, yaptırıcılık. Çekicilik ülkünün ruhlara doğrudan doğruya aksetmesidir. Fertler ülkülü oldukları dakikalarda ruhları şiddetli bir vecd ile dolar. İfrata varan galyanlı şiddetli bir hayat yaşarlar. Çılgın bir heyecanın içine dalarlar. Fertlerin bu anda içinde duydukları his kutsiyet duygusudur. Bu taşkın ruhlar ülkülerini ve ona yardımcı olan şeyleri mukaddesleştirir. Karşı olanları ve düşmanlarını lanetler. Ülkü uğrunda hayatlarını, menfaatlerini, saadetlerini feda etmekte kalmazlar. Onu yükseltenleri yüceltmek ve yükseltmek, ona karşı olan şahısları ve şeyleri yıkmakta isterler. Ülkü bu çekicilik kuvvetiyle fertleri içtimai uyur gezerler haline koyar. Ruhlarına verdiği cezbelerle onları insanüstü harikalar yapmaya sevk eder. Ülkünün yaptırıcı kuvvetine gelince, bu çekicilik kuvvetinin bir neticesidir. Ülkünün ortaya çıkmasına karşı kutsi bir aşkla bağlanamayanlar, onun kudretini vasıtalı olarak hissederler. Ülkiye uygun yahut aykırı olan hareketlerinin ülkünün kendine bağladığı cemaati tarafından bir tepkiyle karşılanacağını anlarlar. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Ülkülü cemaatin beğenme yahut çirkin görme şeklinde beliren bu tepkisi, ülkünün yaptırıcı kuvvetidir ki, başlangıçta tayinden mahrum olduğu için örf şeklindedir. Sonradan teşkilatlanarak kanun şeklini alır. Çekicilik ülkünün güzellik sıfatı, yaptırıcılık da büyüklük sıfatıdır. Ülkü bu iki sıfat yahut kuvvetiyle fertleri aynı maneviyatta birleştirerek hepsini tek cins bir ruh mahiyetine sokar. Bir çocuk ben duygusunu hissettiği güne kadar şahsi olmayan duygulanmalarla yaşar. Ben duygusunu hissettiği dakikadadır ki o ana kadar belirsiz bir varlık hisliliği içinde kalmış olan şahsiyeti patlar. Çocuk için ben duygusunu hissetmek neyse, millet içinde ülküsünü idrak etmek odur. Fakat millet, benliğini ancak büyük felaketler zamanında hissedebilir. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi. Felaketler zamanındaki milli buhran, içtimai bir Cebrail'dir ki, dağınık bir halka, bir milliyet ruhu, bir aile vicdanı verir. Millete bu ruh verildikten sonradır ki, o kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gideceğini, nasıl bir tarihi vazife yerine getireceğini sezmeye, anlamaya başlar. Konu başlığı, ilave. Ülküye hayal, gaye, emel, dilek diyenler var. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere ülkü, bir millet tarafından mazide büyük bir buhran zamanında gerçekten yaşanmış ruhi bir hal, zihni bir mevcudiyettir. Ne yaşanmamış bir hayal, ne de gelecekte yaşanacak bir gayedir. Ülkü, halin terbiyecisi ve geleceğin yaratıcısı olmakla beraber geçmişin bir hakikatidir. Milletin geçmişinden gelip onu geleceğine doğru iten fikri bir hamlesidir. O halde ideden türeyen ideal gibi, fikirden türeyen mefküreyi, parantez içinde ülkü, bu manada kullanmak daha yerindedir. Konu başlığı: Türk milleti ve Turan. Türkçülük hakkında ne kadar açık açıklamalar yapılırsa yapılsın, yine bazı zihinler tereddütten, bazı fikirler kapalılıktan kurtulamıyor. Ülküler bir kutsiyet dairesiyle çevrilmiş oldukları için kolayca parçalar haline getirilip anlatılamazlar. Bunların inandırma kuvveti mantıki açıklıklardan çok manevi çekiciliklerindendir. Fakat zaman geçtikçe ilk göz kamaşması azalmaya, anlaşılma ve açıklık ihtiyacı çoğalmaya başlar. Bundan dolayı bugün bir Türk milleti var mıdır? Yahut böyle bir millet yapılabilir mi? Şeklinde bir soru sedası işittiğimiz zaman hayret etmemeliyiz. Gerçekten kazanlı bir Türk genci, buradaki Türkçülük öncülüklerinden bir zata bu mealde bir soru sormuştur. Genel bir öneme sahip olan bu husus hakkında herkes düşündüğünü söyleyebilir. Bundan dolayı derinlemesine incelenmesinin gerektiğine inandığım bu mühim meseleyi münakaşa sahasına koyuyorum. Kazanlı genç diyor ki, benim milletim Özbekleri, Kırgızları, Türkmenleri, Şartları, Osmanlı, Tatar ve Azerbaycan Türklerini içine alan büyük Türklük müdür? Yoksa bu uluslardan her birisi başlı başına bir millet olduğu için benim milletim sadece Tatarlık mıdır? Yani Türklük tek bir millet halinde mi kalacak, birçok milletleri içinde bulunduran bir topluluk haline mi geçecek? Bu soruya kendiliğinden kesin ve açık bir cevap vermemekle beraber, gelecekte ikinci şıkkın hakikat olacağına dair iki delil gösteriyor. Birinci delil, yukarıda sayılan Türk ulusları birbirinden uzak ve karışımları az olduğundan gittikçe dil bakımından ayrılacaklar ve ayrı ayrı edebiyatlara malik olmaları da bu dağılmayı çabuklaştıracaktır. İkinci delil, Kuzey Türkleri Rus kültürüyle yetiştirildikleri halde Osmanlı Türkleri Fransız yahut Alman kültüründen feyz alıyorlar. Bu şekilde Türklük, kültür ve medeniyet bakımından da birbirinden uzaklaşan iki ayrı parçaya ayrılıyor demektir. Birinci deliyle cevap, Türk ulusları posta, telgraf ve basın yayın gibi anlaşma, tanışma vasıtalarının mevcut olmadığı zamanlarda dil ve edebiyat bakımından birbirinden uzaklaşabilirlerdi. Nasıl ki vaktiyle Selçuk ve Çağatay Türkleri aynı zamanda ve birbirinden haberdar olmaksızın kendilerine mahsus birer ayrı edebiyat meydana getirmişlerdi. Türklerin İslamiyet'ten evvel birbirinden habersiz olarak ayrı ayrı dinlere girmeleri, ayrı ayrı yazılar kabul etmeleri de bu uzaklığın ve temassızlığın neticesiydi. Bununla beraber bu uzaklaşma, bütün Türklerin yalnız kavmiyet duygusunun ilhamıyla birlikte İslamiyet'e kabul edilmelerine mani olmadı. Fakat bir zaman geldi ki yine uzaklığın, birbiriyle tanışamamamızın tesiriyle Türklerin bir kısmı Farslara uyarak Şiiliğe meyletti. Fakat bugün kavmiyet duygusunun mezhep ayrılığını kaldırmaya muvaffak olduğunu görmüyor muyuz? Evet, cehalet devri birkaç yüzyıl daha devam etmiş olsaydı, Türkler de dil ve kavmiyet bakımından birçok milletlere ayrılacaktı. Nasıl ki Slavlar, Latinler, eski zamanlardan beri birçok kavimlere ayrılmışlardı. Fakat Türkler göçebe hayatı yaşadıkları için geçmişte böyle bir ayrılığa uğramadılar. Arap aşiretleri geniş bir sahada oturdukları halde göçebelik dolayısıyla daimi bir temas ve karışma halinde bulundukları için Arap dili birliğini muhafaza etmişti. Türkler için göçebelik, kölemenlik ve göç sebeplerinden başka Mete, Komene, Bilgehan, Kaşgar Hakanları, Selçuk, Cengiz, Timur istilaları gibi birleştirici, kaynaştırıcı, büyük karışıklık devirleri de tekrarlanmaktan geri kalmıyordu. Bundan dolayıdır ki bugün Türklerin hemen hepsi birbirinin dilini anlar bir kavim halindedir. Ve tanışma devri başladığı için artık uzaklaşmalarına imkan yoktur. Osmanlıca kitapların yayılması bilhassa Türk tanışmasından sonra daha çok şiddetlendi. Başlangıçta Kırım'da ve Kafkasya'da İstanbul edebiyatı taklit edilmeye, İstanbul Türkçesine yaklaşılmaya başlandı. Sonra bu hareket Kazan'a ve Türkistan'a da geçti. Türklerin dilce uzaklaşmalarına, Türkçe kitapların uluslar arasında dolaşması da başlıca bir sebeptir. Bir taraftan Çağatayca divanlar Batı Türkleri tarafından okunur, diğer taraftan da Osmanlıca eserlerde sandık sandık Kırım'a, Kazan'a, Kafkasya'ya, Türkistan'a götürülüyordu. Fakat bu sırada büyük bir düşman üç yolla tesir etmeye başlayarak bu dil birleşmesi hareketini durdurmaya çalıştı. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. 1. Sosyalizm. Türklerin milli menfaatleri için bugün elverişli olmayan bir fikir varsa hiç şüphesiz sosyalizmdir. Çünkü milliyet fikrinin düşmanıdır. Halbuki Türkleri her türlü çöküntülerden kurtaracak sebep ancak milliyet fikridir. Bundan başka sosyalizm tabii olarak büyük sanayiden doğar. Türkler ise henüz sosyalizmi doğuracak derecede bu sahada yol almamışlardır. Kuzey Türkleri arasında tabii olmayan bir şekilde uyanmaya başlayan sosyalizm fikri, mahalli edebiyatlar meydana getirilmesi sonucunu ortaya çıkartır. Halbuki bir tek dile sahip olan her kavmin halk konuşmaları birbirinden büsbütün başkadır. Mahalli şiveleri yazı diline sokmak, bunlardan bir edebiyat çıkarmak, milli birlik için büyük bir tehlikedir. Mesela yalnız Türkiye içinde her mahallenin halk diliyle edebiyat meydana getirilmeye başlansa yüzlerce Türk dili doğar. Bu halin tatbiki bütün milletler için en müthiş bir ölümdür. 2. Ümitsizlik. Avrupa gazeteleri daima Türkiye'nin kuvvetsizliğinden, yaşamaya kabiliyetsizliğinden bahsettiler. Avrupa ajansları da her zaman bu maksada hizmet eden haberler yaydı. Kuzeydeki Türk gazetelerinin de bazıları bu fenalık isteğine yakışacak şekilde olan yalanları düşünmeksizin aktardılar. Bu yolla Türklerin medeni kabiliyetinden ümit kesilmeye başlandı. O halde yapay bir Tatar medeniyeti yapmak hatırası doğmaya yüz tuttu. Halbuki Tatar kelimesi eski Türk tarihinde bugünkü Kuzey Türkleri ile hiçbir alakası olmayan yabancı bir kavme verilmiş, aşağı görülmüş bir isimdir. Ne Cengiz ne de Timur Tatarları sevmezdi. Demek Tatarlar Türk olmadıkları gibi Moğol da değildiler. O halde Rusların hem hakaret etmek hem de Türkleri birbirinden koparmak maksadıyla isnat ettikleri bu tabiri Kuzey Türkleri kabul etmemektedirler. Kuzey Türkleri çoğunlukla Kıpçak Türkleridir. 3. Mektep baskıları. Bazı hükümetler ayrı ayrı Türk uluslarının birbirini eğitmek ve öğretmek istemesine mani olmaya başladılar. Her ulusa mahsus kitapların diğer ulusların mekteplerinde okunması yasak edildi. Bundan başka Müslümanlar için her yerdeki ana dilinin öğretim dili olması ileri sürüldü. Bütün bu baskılardan maksat Türk milletini ayrı ayrı kavimlere parçalamak olduğu açıktan açığa anlaşılıyor. Bu kavmi yutmak için parçalamak lazımdır. Milleti parçalamak için de önce dilini parçalamak gerekir. Bunu yapanların bazıları bilerek yapıyorlar, bazıları da bilmeden yapıyorlar. O halde gösterilecek engellere rağmen İstanbul Türkçesini edebi dil kabul etmek bütün Türkler için milli bir vazifedir. Bu vazife yerine getirildiği zaman bütün Türkler dil ve edebiyatta ortak ve tek bir millet haline girer. 6 çizili bölüm sona erdi. İkinci deliyle cevap. Türkçülüğün gayesi bir Türk kültürü yaratmaktır. Bu kültür, tabii Doğu, Kuzey ve Güney Türkleri için müşterek olacaktır. O halde Batı Türklerinin Fransız kültürünü, Kuzey Türklerinin Rus kültürünü taklit etmelerinden çıkacak mahsur ortadan kalkar. Türklerin yalnız bir kültürü olmalı ve bu da kendilerinin yarattığı bir kültür olmalı. Türk Almanlaştıkça yahut Fransızlaştıkça veyahut Ruslaştıkça parçalanır, fakat Türkleştikçe milli birliği daha çok kuvvetlenir. Kısacası İstanbul dilinin milli dil kabul edilmesi ve Avrupa medeniyeti içinde bir Türk kültürü yaratmaya çalışılması, bir Türk milletinin kurulmasına hizmet edecek ve Osmanlı, Kıpçak, Özbek, Kırgız gibi tabirler mıntıka isimleri hükmünde kalacaktır. Tatar kelimesine gelince, ilmi incelemeler neticesinde bu kelimenin Kuzey Türklerine düşmanlıkla iftira edilmiş bir tabir olduğu anlaşılacak, bu şekilde Tatarcılık ceryanı da iflas edecektir. Ya o halde bu umumi Türk milletinin vatanı neresidir? Buna cevap olarak deriz ki, okumaya başlayacağım bölümün altı çizili ve yıldızlıdır. Vatan ne Türkiye'dir Türk için, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turan. Turan, Türklerin bütününü içine alan ve Türklerden başkalarını dışta bırakan ülküsel vatanıdır. Turan, Türklerin oturduğu, Türkçenin konuşulduğu bütün ülkelerin toplamıdır. Altı çizili ve yıldızlı bölüm sona erdi.